Ayırım 2. Sevgili dostlarım Waltonlara sevgilerle. Tom, Diane ve Elaine. 1. bölüm. New York'ta Jennifer Mart sabaha karşı saat 3 karanlığında uyandığında odada bir varlığın hareketini hissetti. Dışarıda fırtına kol geziyor, şimşekler pencere camlarını aydınlatıyor, yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Gözlerini açtığında dehşet içinde kalarak iki şeyin farkına varmıştı. Fırtınanın uğultusu ve yakınında bulunan birinin korku verici varlığı. Yüzünü ter bastı. Kısa kısa, kesik kesik soluk alıp vermeye başladı. Üzerindeki örtüyü yırtıp yataktan kalkmaya davrandığında tepesinde duran siyahlar içindeki adamı gördü. "Kıpırdama," dedi adam. Jennifer bu uyarıya rağmen korku içinde kalkmaya çalışırken adam suratına bir tokat patlattı. Yüzünde yakıcı bir iz bırakan bir tokat. "Sakin ol." Çakan bir şimşeğin ışığı odayı aydınlatınca saldırganın yüzüne baktı. Adamın yüzü yoktu. Kafasında koyu renk bir kayak maskesi vardı. Yarıklarından delici siyah gözlerinin göründüğü bir kayak maskesi. Deri eldivenli elinde de bir kasap bıçağı. Jennifer yeniden bağırmaya kalkışınca adamın öteki eli gelip ağzını kapattı. Genç kadın korkuyla kıvranıp inledi. Geceliği karnına doğru toplandı. Adam bıçağı dikkatli başucu masasının üzerine yerleştirdi. Jennifer birden tenin üzerinde bir elin gezindiğini, adamın bacaklarını ayırmaya çalıştığını hissetti. "Sakin ol, yoksa gırtlağını keserim." Jennifer March donup kalmıştı. Adam kemerini çözdü, yatağa çıktı ve vahşice genç kadının içine girdi. Kadın büyük bir acı duydu. Hayatında hiç yaşamadığı bir korku içinde kalmıştı. Adamın yaptığında hayvanca ve itici bir şeyler vardı ama olan bitenin dehşetine öylesine kapılmıştı ki hareket bile edemedi. Fırtına dışarıda esip gürlerken adam humurtlular içinde doyuma ulaştı. Sonra birden her şey bitti. Adam yatakta oturdu. Kadının ağzını kapatan elini çekti. Parıltısı kan çağrışımları yapan bıçağı başucu masasının üzerinde alırken Jennifer girdiği şok yüzünden bağıramadı bile. Sadece hıçkırıklara boğuldu. Ne yapacaksın? Seni öldüreceğim. Jennifer March bir çığlık attı. Jennifer March yastığını göğsüne bastırmış vaziyette çığlık çığlığa uyandı. Bu kez bir kabusta değil, gerçeğin içinde uyanmıştı. Dehşet içinde soluk soluğa kalmıştı. Elindeki yastığı bırakıp yatak örtüsünü ayağıyla itekledi. Başucu lambasını yaktı. Gergin hareketlerle yataktan kalkıp pencerenin yanına gitti. Kendini daha düzenli soluk alıp vermeye zorlarken açık camın ötesindeki şıpırtının farkına vardı. Yağmur. Fırtınalı gecelerin soğuğunda şarıldayan ağır ve bitmeyecek seller. Dışarı baktığında teselli edici gümüşümsü bir ay ışığı aradı ama hiçbir şey göremedi. Sadece çılgın rüzgarın önüne katılmış camlarından yol yol akan kapkara buz gibi bir yağmur. Şimşek çakıyor, gök gürültüsü korusu gümbürdüyordu. New York uykudaydı. Bütün doğu sahili fırtınalı karanlığa boğulmuştu ama o uyanıktı. Ruhu yürek paralayıcı ürküntünün, korkunç kaygının altında eziliyordu. Her zamanki gibi kabusu yine fırtına sırasında görmüştü. Ve yine her zamanki gibi öylesine gerçekti ki tedirginliğe kapılmamak elde değildi. Uyur gezer gibi hole çıktı. Banyoya girdi. Askıdan bir havlu alıp yüzünün terini sildi. Ardından mutfağa yönelip fırının üzerindeki gece lambasını yaktı. Buzdolabından bir şişe çıkardı. Uzunca bir bardağı su doldurup içine birkaç parça da buz attı. Koca bir yudum içtikten sonra odasına döndü. Yatağının kenarına oturdu. Sırtı duvara dayalı buz gibi bardağı alnına bastırdı. Başucu masasının üzerindeki dijital saatin rakamlarına baktı. 3:05 geçiyordu. Başucu masasının üzerindeki dijital saatin rakamlarına baktı. 3:05. Neredeyse düşünmeden başucu masasındaki uyku haplarına uzandı. Plastik şişeyi açarak ağzına iki hap attı. Yine kocaman bir yudum suyla yuttu. Uyku hapı almaktan hoşlanmıyordu ama bu akşam almak zorundaydı. Uyumak istiyordu. Kabus işkencesine uğramadan uyumak. Long Beach, Long Island'daki apartman dairesi bir yatak odası, sevimli bir salonu, küçük bir mutfağı ve minicik bir banyosu olan güzel bir daireydi. Havanın berrak olduğu günlerde koyun öbür tarafındaki Cove End ve annesiyle babasının evi görülüyordu. Suyun kenarında bir rıhtımı olan gri ve beyaza boyanmış, sömürge üslubunda yapılmış metruk bir ev. Jennifer o evde artık oturamayacağını anlayınca yeni bir başlangıç umuduyla bu daireye taşınmıştı ya, aslında hiçbir başlangıç yapmayı da becerememişti. Sonsuza dek geçmişine tutsak, geçmişinin zincirlerine bağlı yaşayacaktı. Hala kabus görüyordu. Anılar hala peşini bırakmıyordu. Unutmak için ne yaparsa yapsın, anılarından kurtulmak mümkün değildi. Nedenini de biliyordu. Bazen sahip olduğu tek şey rüyalarıydı. Hatırlayabileceği tek şey babası ve annesiyle paylaşıp yitirdiği hayat ve onlarla birlikte almanın huzuruydu. Ne var ki bazen düşleri kabusa dönüşüyor, sıkıntı ve dehşet taşıyor. Bu akşamki gibi onu pençelerine alıp bırakmıyordu. İşte bir insan sesi duymaya, yalnız olmadığını, bu dünyada başka birisiyle ilişkisi olduğunu kanıtlama duygusuna onu iten de buydu. Başucu masasının üzerindeki saatin ışıklı kadranına bir daha baktım. 3:06. Bu dünyada gecenin yarısında olsun, başka herhangi bir saatte olsun, derdini paylaşabileceği tek bir insan olduğunu düşündü. Telefonu alıp yanına koydu. Ahizenin üzerindeki ışıklı rakamları tuşladı. 10 kilometre ötede Elmont Long Island'daki telefon iki kez çaldıktan sonra uykulu bir erkek sesi duydu. Alo, benim. Jennifer, sen misin? Her şey yolunda mı? Mark Ryan'ın sesi telaşlıydı. Adamın endişesini hissedebiliyordu. Özür dilerim Mark. Görüşmeyeli epey zaman olduğunu biliyorum ama arayacak başka kimsem yok. Önemli değil Jennifer, önemli olan sensin. Seni uyandırdım. Aldırma, yatalı zaten çok az oldu. Usulca güldü. Genellikle deprem olsa duymam ya, anlaşılan yarı uyanıkmışım. Hışırdayan çarşaflar yatakta doğrulduğunun işaretiydi. Birdenbire patlayan bir gök gürültüsü Jennifer'ı yerinden sıçrattı. Mark, dışarıda hava korkunç görünüyor dedi. Çok kötü. Galiba yine kabus gördün. Onun için mi telefon ettin Jennifer? Kabus mu gördün? Aynı kabusu. Adamı odamda gördüm. Her zamanki gibi. Öylesine gerçekti ki. Üstelik hayal gücüm gördüğüm kabusu daha da korkunçlaştırıyor. Her seferinde adamın ırzıma geçtiğini görür gibi oluyorum. Sadece asabım bozuk Jennifer. Genç kızının sesi çatladı. Bazen kırılmışım, ortadan ikiye bölünmüşüm gibi geliyor. Bu gece de bu gecelerden biri var. Bana kalırsa onları öylesine özlüyor. Onlar olmadan kendimi öylesine kaybolmuş hissediyorum ki. Zamanla azalacak sanmıştım oysa. Ama azalmıyor. 2 yıl geçti. Bazen sanki dün olmuş gibi geliyor. Mark bu sözler üzerine usulca kolay olmadığını biliyorum Jennifer dedi. Yıl dönümleri de bizleri çok daha duyarlı yapıyor. Özellikle de trajik olanlar. Ama ara sıra hepimiz aynı şeyleri hissediyoruz. Ancak adamın dönmeyeceğini artık bilmen gerek. Asla gelmeyecek. Bunu lütfen anla. Jennifer yağmurun camları dövmesini izlerken kendini bu sözlerin tesellisine bıraktı. Islak ve fırtınalı Cove End koyunun birkaç yüz metre ötesindeki ev soğuğa ve zifiri karanlığa gömülmüş olmalıydı. Bir zamanlar o ev birçok güzel anıyı içinde toplayan sıcak ve şirin bir yerdi ama bugün artık değil. Orada mısın Jennifer? Buradayım, dinliyorum. Annen seni bu halde görmek istemezdi. Hele onun doğum gününde böylesine kaygılı ve tedirgin olmandan hoşlanmazdı. Onun için şimdi senden yatağına yatıp gözlerini kapatmanı, uyumaya çalışmanı isteyeceğim. Benim hatırım için yapar mısın Jennifer? İlaç aldım zaten, uyuyacağım şimdi. Kaç hap aldın? 2. Mark'ın sesindeki rahatlamayı hissetti. Ne yapalım? İki tanenin bir zararı olmaz. Zaten şimdi ihtiyacım var. İyisin değil mi? Haplar gerçekten işe yarıyor mu? Galiba. İstersen yarın seni arayayım da, ya da kendini konuşmaya hazır hissettiğinde sen bana telefon et. Ne dersin? Harika. İyi geceler Jennifer. Dinlenmeye çalış. Sesinde sanki genç kadının korkusunu atmasını kolaylaştırmak istermiş gibi isteyerek yapılmış belli belirsiz bir gülme belirtisi vardı. Bak, eğer şimdi yanında olsaydım ve öylesi bir ilişki yaşasaydık, kollarımı alıp uyutmayı önerirdim. Biliyorum. İyi geceler ve dinlediğin için teşekkürler Mark. İyi ki varsın. Teşekkürler. Arkadaş dediğim başka ne işe yarar ki? Birbirimizi uzun zamandan beri tanıyoruz. Şimdi dinlen. Yakında görüşürüz. Son sözleri kendine iyi bak oldu. Ardından telefondan bir tıkırtı geldi. Sonra sessizlik. Pencerelere çarpan yağmurun, ipeksi kırbacının ve uzak gök gürültüsünün dışında sessizlik. Jennifer March telefonu yerine koyduktan sonra bir yanının üzerine döndü. Ellerini çocukluğundaki gibi başının altına soktu. Uyku ilacının kadifemsi eli onu avucuna alıp uyuşturuncaya kadar buğulu gözlerle camı yıkayan kara yağmur derelerini seyrettim. Orada uyanıklık ile uyku arasındaki ıssız topraklarda yakalanmış gibiydi. Kimsenin ona yardım edemeyeceğini yüreğinin derinliklerinde hissediyordu. Kendinden başka kimse ona gerçekten yardım edemezdi. Ruhuna azap veren iblislerle yaşamayı bir gün bir şekilde öğrenmek zorundaydı. Bunun şimdilik imkansız olduğunun farkındaydı ama en azından maskeli adam yoktu ve kabus sona ermişti. Hiç olmazsa bunlar vardı. Özlemle beklediği uyku sonunda geldiğinde göz kapakları titreşti ve Jennifer March kendini geceden geri kalanın kollarına teslim etti. JFK dipnot Uluslararası Havalimanı New York. JFK dipnot Uluslararası Havalimanı New York. Dipnot JFK John Fitzgerald Kennedy çevirinin notu. Nadia her şeyin hemen bitmesi için dua etti. Eğer önündeki birkaç dakikayı da atlatırsa hayatta kalacaktı. Atlatamazsa ölmüş demekti. Endişeyle kucağındaki bebeği göğsüne bastırdı. 2 yaşındaki kızının elini sıkı sıkı tuttu. Havalimanı gürültülü ve kalabalıktı. JFK'ye hayatında ilk kez geliyordu. Adam neler olacağını söylemiş olmasına rağmen korkuyordu. Yüzünün ter içinde kaldığını, sırtından, yünlü elbisesinin altından damlaların aktığını hissetti. 23 yaşındaydı. Adamların onu seçmesinin nedeni de açık mavi gözleri ve masum yüzüydü. Kızı Tamara da tıpkı kendine benziyordu. Kusursuz bir yuvarlak yüz ve koskocaman masum gözler. Nadia onu çok seviyordu. Moskova'da hayat güçtü. Sokaklarda 8 milyon kişi varken hayatını kazanmak güçtü. Sosyal konutlardan birinin 14. katında sıcak suyu olmayan böceklerin cirit attığı bir odada yaşam savaşı vermek de güçtü. Nadia Fedov kızı için daha güzel bir hayat istiyordu. Kızı annesi gibi olmayacak, hayatını gece kulübünden çok kerhaneyi andıran hayatını gece kulübünden çok kerhaneyi andırır bir pislikte çalışarak geçirmeyecekti. Bir avuç ruble karşılığında vücudunu satın alan kaba sarhoşlarla uğraşmak zorunda kalmayacaktı. O, iyi bir muhitteki güzel bir apartmanda, sıcak suyu olan bir dairede oturacak, temiz çarşaflar içinde yatacak, arkadaşları da iyi çocuklar olacaktı. Nadia'nın kızı için istedikleri bunlardı. Başını eğip Tamara'ya baktı. Moskova'dan buraya 8 saatlik yolculuğun heyecanıyla yorgun düşmüş çocukcağızın saçları darmadağınıktı. Uykuya daha çok var mı anne? Birazdan Tamara, birazdan. Nadia Mavi battaniyeye, Nadia mavi battaniyeye sarılı bebeği sallayıp önündeki pasaport kabinine baktı. Artık önünde sadece bir kişi vardı. Yerdeki sarı çizginin gerisinde gergince bekledi. Korkuyormuş gibi görünmemeye çalış dedi kendi kendine. Elindeki pasaport gerçeğinden ayırt edilmez bir sahtecilik şaheseriydi. Üzerinde çocukların adları tamdı ve sayfalarından birinde de ABD vizesi damgalanmıştı. Sıra kendisine gelince mavi üniformalı pasaport görevlisi ilerlemesini işaret etti. Adamın dediğine uyup pasaportunu ve uçuş sırasında doldurduğu iniş kartını uzattı. Adam pasaportu inceleyip Nadia'nın yüzüne baktı. Ardından pasaportu tarayıcı gibi bir aletten geçirdi. Sonra da elini uzatarak biletler lütfen dedi. Nadia uçak biletlerini verdi. Memur biletleri inceledikten sonra yeniden genç kadına baktı. New York'ta 15 gün kalıyorsunuz öyle mi? Da, evet. Bu adreste mi? Evet. Bunlar çocuklarınız mı? Evet. Görevli Tamara'yı görebilmek için tezgahın üzerinden uzandı. Sonra da kıza göz kırptı. Tamara utanarak gülümsedi. Annesinin elbisesinin eteğine yapıştı. Adam güzel bir kız dedi. Evet, Nadia asabice gülümsedi. Adam hiç beklemediği gibi çıkmamıştı. İyiydi. Nadia'nın kucağında battaniyeye sarılmış bebeğe bir göz attı. Sonra iniş kartını pasaportun sayfalarından birine zımbalayıp damgaladı. Biletlerle birlikte uzattı. Teşekkürler hanımefendi. New York'ta iyi eğlenceler. Oysa daha bitmemişti. Nadia döner banttan bavulunu buldu. Bir bagaj araba almak için para çıkardı. Bir eliyle arabayı iter, öbüründe bebeği tutar. Tamara da arabaya tutunmuş yürürken ABD gümrüğüne doğru ilerledi. İçinde inanılmaz bir korku hissediyor. Yüreği kaburgalarını dövüyordu. Kucağındaki kundaklanmış bebeği sallayıp mırıldandı. Uyu Alexey, uyu küçüğüm. 10 metre ötesindeki gümrük masasını çevresinde de iki üniformalı görevliyi gördü. Masanın ardındaki otomatik kapı geliş salonuna açılıyordu. Düşündü. Özgürlüğe bu kadar yaklaşmışken Tamara için istediklerime yaklaşmışken kendine durmadan her şeyin iyi olacağını telkin etmesine rağmen vücudu sanki alevlenmiş gibiydi. Adamlar gümrükçülerin insanı bazen durdurmadıklarını, geçip gitmesine ses çıkarmadıklarını söylemişti. Her şeyden önce adamların yüzüne bakma. Bakışlarını gözlerinden kaçırmaya çalış. Korkmuş ya da endişeli görünme. Bu insanlar av köpeğinin tilkinin kokusunu alması gibi endişenin kokusunu almak üzere yetiştirilmiş. Gizli kapaklı hiçbir şeyi olmayan normal bir yolcu gibi davranmaya çalış yeter. Nadia bütün bu söylenenleri hatırlamaya çalıştı ama bebeği kucağında tutar ve bagaj arabasıyla uğraşırken söylenenleri yapmak güçtü. Masaya doğru yaklaşırken yolculardan çoğunun ellerini kollarını sağlayarak geçtiklerini, gümrükçülerin hemen hemen kimseyi durdurma zahmetine girmediklerini gördü. Görevlilerden birinin kendine doğru baktığını fark edince bebeğiyle meşgul oluyormuş gibi davranarak adamla göz göze gelmemeye çalıştı. Çocuğu kolunda sallayıp "Uyu Alexey" diye fısıldadı. Şimdi artık adamın önünden geçiyordu. Adam onu durdurmak için bir harekette bulunmayınca içini büyük bir rahatlık kapladı. "Bu bavul sizin mi hanımefendi?" Nadia adamın geliş salonuna atarken birden başka bir gümrük görevlisi gelip elini bagaj arabasına koymuştu. Nadia'nın yüreği gümbürdemeye başladı. Benim bavulum. Bir tarafa getirir misiniz lütfen? Eğer seni durduruyorlarsa söylenenleri yap. Sakin davran. Korkacak bir şeyin yokmuş gibi dur. Oysa Nadia inanılmaz bir korku hissediyordu. Bagaj arabasını masanın yanına iterken bacakları tir tir titriyordu. Adam bavulu arabadan aldı. Metal bir tezgahın üzerine yatırıp "Bavul açar mısınız lütfen?" dedi. Nadia bavulunu açmak için hareketlendi. Bir taraftan bebeğini tutarken iyice telaşlandı. Gerginliğinin adamın gözünden kaçmayacağını düşündü. Sonunda anahtarlarını bulabildi. Bebeği hala bir kolunda, biraz titreyen eliyle bavulun kilidini açmaya uğraşırken gümrük görevlisi kibarca "İsterseniz ben açayım," dedi. Nadia'nın bavulunu açıp eşyalarını karıştırdı. Kendisi Tamara ve bebek için ucuz elbiseler, çamaşırlar. Elbiselerin arasında pembe kurdeleyle bağlı, hediyeymiş gibi sarabanlanmış küçük bir paket görevlinin dikkatini çekti. Paketi bir kenara koyup öteki eşyayı hızla ama dikkatlice aradı. Bavulun içini karıştırmayı tamamlayınca hediye paketini gösterdi. "Bunun içinde ne var hanımefendi?" "Kuzenime hediye." "Nasıl bir hediye?" "Bir eşarp." Adam kutuyu salladı. Kutudan bir tıkırtı gelmedi. Nadia'yı dikkatle süzdü. Kucağındaki bebeğe baktı. Ardından tekrar Nadia'ya döndü. "Hangi uçakla geldiniz hanımefendi?" Nadia biletlerindeki uçuş numarasını okuyup usulca tekrarladı. "Moskova'dan gelen uçak. Biraz önce indik." Kendi gerginliğini yatıştırmak için kolundaki bebeği salladı. Adam kaşlarını çatıp sordu. "Bebeğiniz iyi mi?" Nadia başını salladı. "Uzun bir yolculuk oldu. Pek iyi olduğunu sanmıyorum." Adam sanki ne yapması gerektiğine karar vermek istermiş gibi bir an elindeki pakete bakıp ardından "Benimle birlikte bir aya kadar gelir misiniz?" dedi. "Ama bebeğim belki bir doktor gerekiyordur. Fazla uzun sürmez." Adam bagaj arabasını bir kapıya doğru itti. Yanlarına gelen ikinci bir gümrük görevlisi kapıyı açtı. İkinci gelen kadındı. Ufak tefek, güzel, siyah saçlı, damarlarında Meksika kanı dolaşan bir kadın. Sol göğsünün üzerindeki kimlikte adının Rita Gonzalez olduğu yazılıydı. Nadia midesinin bulandığını hissetti. Küçük bir onun içi sıcaktı. Tamara'nın elini sıkıca tuttu. Küçük kız bütün bu insanların annesiyle neden konuşmak istediklerini merak ederek gözlerini kocaman açtı. Kadın memur bir kenarda dururken adam elindeki hediye paketini masanın üzerine baktı. "Üzgünüm ama bu paketi açmak zorundayım adam. Bir itirazınız var mı?" "Efendim? Paketi açmamı kabul ediyor musunuz?" Nadia titrememeye çalışarak başını salladı. "Tabii açabilirsiniz." Kadın memur olanları izlerken gümrük görevlisi pembe fiyongu dikkatle çözdü. Ambalaj kağıdını aralayıp paketi açtı. Süslü kağıtların içinde ucuz naylondan yapılmış baskılı bir eşarp vardı. Dikkatle kutunun içine bakmasına rağmen başka bir şey göremedi. Sanki bir şey bulamadığına ya da yanıldığına bozulmuş gibi biraz öfkelendi, yüzünü kızarttı. Biraz öfkelendi, yüzü kızardı. "Pasaportunuzu görebilir miyim lütfen?" Nadia telaşla çantasını araştırıp pasaportunu buldu. Uzatırken neredeyse düşürüyordu ama görevli pasaportu havada yakaladı. Sayfaları incelemeye koyuldu. "Bunlar çocuklarınız mı?" "Evet, pasaportuma kayıtlı." "Pasaportunuza kayıtlı olduklarını biliyorum. Ben bunlar sizin çocuklarınız mı? Onu soruyorum." "Benim çocuklarım." "Bebek kaç aylık?" "3 haftalık." Görevli Nadia'nın kolundaki battaniyeye baktı. Nadia sükunetle "Çok iyi durumda değil, yolculuk uzun," dedi. "Daha önce de söylemiştiniz." "Siz daha fazla tutmayacağız hanımefendi." Adam pasaportu iade etmek için masanın ardından çıktı. Soluk mavi pamuklu battaniyeye sarılmış, yüzü dingin, gözleri kapalı bebeğe baktı. İşkillendi. Sonra içgüdüsüne uyarak parmağını uzatıp bebeğin yanağına dokundu. Rengi attı. Nadia'ya çevirdiği yüzü şaşkınlık içindeydi. Bebek kadının bunun zaten bildiğini anlamış olduğunu gözlerinden, genç kadının bunu zaten bildiğini anlamış olduğu gözlerinden okunuyordu. "Hanımefendi, bu bebek ölü." New York Queens'teki 113. Bölge Karakolu, Baisley Bulvarı'nın üzerinde tuğladan yapılmış soluk ve gösterişsiz bir binadır. Karakolun görev alanının içinde Queens'in hareketli mahallelerinin yanı sıra dünyanın en kalabalık havalimanlarından biri JFK'de vardır. Jennifer March mavi Ford otomobilini karakolun önündeki sokağa park edip ana kapıdan içeri girdi. Nöbetçi çavuş ile üniformalı iki polis memuru sıraya girmiş insanlarla ilgileniyordu. Ama elinde deri bir evrak çantası taşıyan genç ve çekici bir kadının kendine doğru yürüdüğünü gören çavuş kafasını kaldırdı. Gelen kadın 20'lerinin sonunda koyu renk saçlı güzel birisiydi ve yuvarlak hatlarını ortaya çıkaran iyi kesimli lacivert bir takım giyiyordu. Çavuş kadını görmekten pek memnun olmadığını belli eden sıkıntı dolu gözlerle baktı. Yine bizimle mi çalışacaksınız avukat March? Sanırım beni buraya dönmekten alıkoyan sizin şu sıcak karşılamanız çavuş. Mark Ryan burada mı? Son gördüğümde bürosuna doğru gidiyordu. Teşekkürler. Çavuş bir cevap homurdanırken Jennifer koridorun ucundaki bir odaya doğru yürüyüp kapıya vurdu. İçeriden birisi eğer güzelseniz içeri girin diye seslendi. Genç kadın sıkıcı gri duvarlı, karmakarışık ve küçücük bir odaya girdi. Masanın üzerinde bir kağıt yığını, masanın altında da önündeki kağıt yığınından okuduklarını bilgisayara aktaran, arada bir elindeki plastik fincandan kahve yudumlayan sivil elbiseli bir görevli vardı. Küçük bir çocuk gibi gülümsedi. Bu hafta ilk kez 12'den vurdum. Merhaba Jenny. Dedektif Mark Ryan, 30'larının ortasına varmış, koyu renk saçlı, neşeli, yeşil gözlü, güler yüzlü bir adamdı. Masanın ardından dolaşıp Jennifer'in yanağını öptü. Burada ne arıyorsun? Ellerinde başka kimse olmadığı için Nadia Fedov davasına bakmamı istediler. Avukatı mı olacaksın? Federal savunma burası bana bunun için para veriyor. Üstelik kadının bir avukat tutmaya da hakkı var mı? Bugün öğleden sonra mahkemede sunum yapmadan önce boş vaktim vardı. Ben de gelip onunla bir konuşayım dedim. Elimde bütün ayrıntılar olmadığı için de boşlukları senin doldurabileceğini umdum. Tabii Jenny bu dediğin kolay. Zaten seni yeniden görmek de çok güzel. Ryan'ın tebessümü endişeye dönüştü. Geçen geceden beri nasılsın? Jennifer adamın koluna dokundu. İyiyim Mark. Gecenin üst saatinde beni dinlediğin için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Telefon edebileceğim tek insan sendin. Beni anlayacağını bildiğim birkaç kişiden birisin. Ryan başını salladı. Daha önce de söyledim. Arkadaşlar başka ne işe yarar? Başlamadan önce biraz kahveye ne dersin? Teşekkürler ama bundan sonra da bir randevum var. Onun için mümkünse hemen konuya girelim. Federal Savunma Bürosu avukatlarını hep böyle sıkı mı çalıştırır? Jennifer çantasından bir bloknot ile kalem çıkardı. Masanın üzerindeki kağıt yanına bakıp gülümsedi. Senin de işin başından aşkın gibi. Ryan suratını astı. Kime anlatıyorsun? Ha, bu arada müvekkilinin neden Brooklyn'deki federal tutuk evinde değil de burada olduğunu merak ediyorsan söyleyeyim. Orası ağzına kadar doluymuş ve yeni bir kadını koyacak yerleri kalmamış. Müvekkilini bir süreliğine de olsa karakolda konuk edip etmeyeceğimi sordular. Mantıklı. Mark masasının kenarına ilişip boş bir iskemle gösterdi. Otursana. Jennifer iskemleye oturdu. Ryan fincanını masanın üzerine bıraktı. Bu sabah kız gümrükte tutuklandığında ben DEA dipnot Tibi ile birlikteydim. Dipnot DEA Drug Enforcement Agency parantez içinde uyuşturucuyla mücadele ajansı çevirinin notu. Moskova'dan kalkan Aeroloft'la gelmiş. Kucağında da 3 haftalık ölü bir bebek varmış. Sonra bebeğin cesedi göğüs hizasında açılıp sonra yeniden dikilmiş. Patoloji araştırmasında çocuğun içine yerleştirilmiş 2,5 kilo eroinle karşılaşmışlar. Jennifer'in yüzü soldu. Mark Ryan ona baktı. İyi misin? Evet, iyiyim. Bir bardak su falan istemediğinden emin misin? Hayır hayır iyiyim. Çocuk ne zaman ölmüş? Yaklaşık 16 saat önce. Bir saat eksisi artısı olabilir. Uçuş 8 saatten fazla sürüyor. JFK'de uçaktan inip gümrüğe gelmesi için azami 1 saat. Otopsi için de 3 saat diyelim. Demek çocuk kadının Moskova'dan ayrılmasından 4 saat falan önce ölmüş. Öldürülmüş mü? Adli tıp yetkilisi çocuğun büyük olasılıkla doğal nedenlerden ölmüş olacağını düşünüyor ama asıl raporunu daha vermedi. Kaldı ki bebeğin tüm iç organları çıkarıldığı için kesin ölüm nedenini belirlemek güç olacak. Kafasını sallayan Jennifer'ın yüzü solgundu. Dünyadaki bütün kötülükleri duydum sanıyordum ama bu uzun zamandan beri duyduğum en korkunç, en vahşici şey. Ryan usulca, biliyorum dedi. İnanılmayacak kadar korkunç geliyor ama biz burada böylesi akıl almaz olaylarla çok karşılaşıyoruz. Uyuşturucu kaçakçılarıyla. Uzak doğuda da böyle yöntemler kullanıldığını işitmiştim ama ilk kez bir örneğiyle karşılaşıyorum. Morgdan ya da neredense ölü bir bebek buluyor. Bu bebeğin önce iç organlarını çıkarıp cesedin çürümemesi için formaldehite yatırıyorlar. Ardından içine eroin yerleştirip dikiyorlar. Kadın uçuş boyunca cesedi hiç bırakmamış. Üzerini hiç açmamış. Ryan durakladı. Sonra ciddi bir sesle ekledi. Bunun ardındaki insanlar da eğer tabii insan diyebilirsek vicdan namına hiçbir şey yok. Bu dünyada çok kötü insanlar var Jenny. Biraz duraksadıktan sonra gözlerini yeniden genç kadına çevirdi. Gerçi sen bunu iyi biliyorsun.